Ayrım 27.
Tatsız sesi akan bir ırmak gibi pısır pısır ediyordu. Gözlüklerinin parıltısı arasından göz bebeğinden bir kıvılcım fırlıyor, elleri kolunu okşamak için Emma'nın yeni içinden ilerliyordu. Emma yanağında kesik kesik bir soluma hissetti. Bu adam onu fena halde rahatsız ediyordu. Bir sıçrayışta ayağa kalktı. "Monsieur, bekliyorum," dedi. Birdenbire rengi atan noter sordu. "Ne bekliyorsunuz?" "Parayı." "Ama..." Sonra patlak veren çok güçlü bir arzuya dayanamayarak, "Peki, öyle olsun." Röptüşambrını aldırış etmeden dizlerinin üzerinde Emma'ya doğru sürükleniyordu. "Kalın, yalvarırım. Sizi seviyorum." Kadını belinden yakaladı. Madame Bovary'nin yüzünde hemen kan hücum etti. Korkunç bir tavırla geri çekilirken haykırdı. "Benim perişanlığımdan, utanmadan istifade etmeye kalkıyorsunuz monsieur. Ben acınacak bir kadınım. Fakat satılık değilim." Çıktı. Noter gözleri kaneviçe işlemeli terliklerinde şaşkın şaşkın kala kaldı. O terlikler bir sevgilisinin hediyesiydi. Onlara baka baka avundu. Zaten böyle bir serüvenin kendisini nerelere sürükleyeceği belli olmazdı. Yolun akça kavakları altında sinirli adımlarla kaçarken Emma söyleniyordu. Ne sefil adam, ne alçak herif, ne adilik, başarısızlığının hayal kırıklığı, hakarete uğramış iffetinin öfkesini artırıyordu. Ona alın yazısı kendisiyle uğraşıyor gibi geliyor ve bundan büsbütün gurur duyuyordu. Kendine karşı asla bu kadar saygı beslememiş, başkalarını böylesine hor görmemişti. İçinden gelen bir kavgacılık dürtüsü onu sürükleyip götürüyordu. Elinden gelse bütün erkekleri dövecek, suratlarına tükürecek, kemiklerini kıracaktı. Solgun, titremeler içinde, kızgın, yaşlı gözlerle boş ufku tarayarak, kendisini boğan kinden zevk alır gibi, hızlı adımlarla dosdoğru yürümeye devam ediyordu. Evini görür görmez kendisine bir uyuşukluk geldi. Artık ilerleyemez olmuştu ama lazımdı. Zaten nereye kaçabilirdi? Felici de kapıda bekliyordu. "Ne oldu?" diye sordu. Emma, "Olmadı," dedi. Baş başa vererek bir çeyrek saat, Yonville'de ona yardım etmesi muhtemel olan değişik kimseleri gözden geçirdiler. Fakat Felici de hangi ismi söylese, Emma, "Hiç olacak şey mi?" diyordu. "İstemezler. Monsieur de neredeyse eve dönecek. Biliyorum, beni yalnız bırak." Her çareye başvurmuştu. Artık yapılacak bir şey kalmamıştı. Charles döner dönmez ona artık, "Çekil oradan," demeliydi. "Üstünde yürüdüğün bu halı artık bizim değil. Evinde artık ne eşyan var, ne bir iğnen, ne de bir çöpün. Seni ben bu duruma getirdim zavallıcık." O zaman kocası bir hıçkırık koparacak, sonra kana kana ağlayacak, nihayet şaşırması geçince affedecekti. Emma dişlerini gıcırdatarak mırıldandı. "Evet, affedecek beni. Beni tanıdığından dolayı kendisini mazur göreyim diye bana 1 milyon vermeyi bile az bulan bu adam affedecek beni. Asla, asla." Bovary'nin kendisine üstün oluşu fikri Emma'yı çileden çıkarıyordu. Ama ister itiraf etsin, ister etmesin, ya az sonra yahut yarın, felaketi öğrenmemesine imkan yoktu. O halde o korkunç sahneye hazır olmak ve kocasının gönül yüceliğine katlanmak gerekecekti. Tekrar Leroy'a gitmek aklına geldi. Ne yarar? Babasına mektup yazmak çok geç kalmıştı. O anda belki de ötekinin arzusunu reddettiğine pişman olmaktaydı ki, ağaçlıklı yoldan bir atın tırısla geldiğini duydu. Bu Charles'dı. Bahçe kapısını açtı. Yüzü kireç gibi bembeyaz kesilmişti. Emma kendini merdivene attı. Meydandan hızlı hızlı uzaklaştı. Kilisenin önünde Leste Budua ile konuşan belediye reisinin karısı onun tahsildarın evine girdiğini gördü. Hemen koşup Madame Caron'a haber ulaştırdı. Her iki hanım tavan arasına çıktılar ve sırıkların üzerine asılmış çamaşırların arkasına gizlenerek Binet'in evinin içini rahatça görecek şekilde yerleştiler. Binet tavan arasındaki odasında tek başına hileler ve iç içe oyulmuş kürelerden meydana gelmiş, bütünü dikili taş gibi dimdik ve hiçbir işe yaramayan o tanımlanamaz fil dişi işlerinden birini tahta üzerine kopya etmekle meşguldü. Son parçayı da ele almış ve amacına yaklaşmıştı. Atölyesinin alacakaranlığında elindeki aletten tıpkı dört nala kalkmış bir atın nallarından püskül püskül çıkan kıvılcımlar gibi sarı bir toz uçuşuyordu. İki tekerlek de dönüyor, uğulduyordu. Binet çenesini gerdanına yaslamış, burun delikleri açılmış, gülümsüyor, herhalde zekayı kolay güççüklere eğlendiren ve ötesinde hayal edilecek hiçbir şeyin bulunmadığı bir eserle uyuşturan bayağı uğraşlara özgü, eksiksiz bir saadet içinde yüzüyor gibiydi. Madame Tuvaş, "Ah işte geldi," dedi. Fakat torna yüzünden ne söylediğini işitmek pek mümkün değildi. Nihayet hanımlar Frank kelimesini duyar gibi oldular ve Tuvaşan'a yanındakinin kulağına hafifçe fısıldadı. Vergilerini geciktirmek için rica ediyor. Görünüş bu. Kadınlar Emma'nın duvarlardaki peçete halkalarına, şamdanlara, trabzan yuvarlaklarına bakarak bir aşağı bir yukarı dolaştığını gördüler. Binet memnun bir tavırla sakalını sıvazlıyordu. Madame Tuvaş, acaba adama bir şey sipariş etmek için mi geldi diye sordu. Komşusu cevap verdi. Hiçbir şey sattığı yok ki. Tahsildar sanki hiçbir şey anlamıyormuşçasına gözlerini dört açarak dinliyor gibiydi. Emma gayet nazik, yalvarır gibi konuşuyordu. Nihayet adama yaklaştı, göğsü kalkıp iniyordu. Artık konuşmuyorlardı. Madame Tuvaş, acaba adama cilve mi ediyor diye sordu. Binet kulaklarına kadar kıpkırmızı kesilmişti. Emma adamın iki elini yakaladı. Ah, olur şey değil. Hiç şüphe yok, tahsildara iğrenç bir teklifte bulunuyordu. Binet cesur bir adamdı. Botzen'de, Lutzen'de çarpışmış, Fransa'da vuruşmalara katılmış, hatta nişan alacaklar listesine girmişti. Birdenbire yılan görmüş gibi, "Madam, düşündüğünüz şeye bakın," diye haykırarak bir hayli geriledi. Madame Tuvaş, "Böyle karıları kırbaçlamalı," dedi. Madame Caron, "Peki nerede şimdi?" diye sordu. Zira Emma, bunlar konuşulurken gözden kaybolmuştu. Sonra büyük caddeye çıktığını, mezarlığa gidecekmiş gibi sağa saptığını fark edince, türlü türlü tahminler yürüttüler. Emma süt ninenin evine varır varmaz, Roletana dedi, "Boğuluyorum, çöz şu bağları." Kendini yatağın üzerine attı, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Roletana üzerine bir eteklik örttü, yanında ayakta durdu. Emma'nın cevap vermediğini görünce de kadıncağız uzaklaşıp çıkrığına gitti ve keten eğirmeye başladı. Emma, Binet'in tornası dönüyor sanarak, "Yeter, durdurun şunu," diye mırıldandı. Süt ninene kendi kendine, "Acaba kim rahatsız etti onu? Neden buraya geldi?" diye düşünüyordu. Emma onu evinden kovan bir çeşit korkunun etkisiyle buralara kadar koşup gelmişti. Sırt üstü uzanmış hareketsiz gözleri sabit, budalaca bir inatla dikkatini toparlamaya çalıştığı halde eşyayı ancak belli belirsiz ayırt edebiliyordu. Duvarın badanası dökülmüş yerlerini, uç uca tüten iki odunu, başının üstündeki kirişin yarağında yürüyen uzun bir örümceği seyrediyordu. Nihayet zihnini toparladı, hatırlıyordu. Bir gün Leon ile birlikte, ah ne kadar uzakta kalmıştı bu hatıra. Güneş ırmağın üzerinde parıldıyordu. Fil bahriler buram buram kokuyordu. O zaman kendini kaynayan bir sel gibi hatıralarına kaptırınca çok geçmeden dünkü gibi hatırlayabildi. Saat kaç diye sordu. Roletana dışarıya çıktı. Sağ elini parmaklarını gökyüzünün daha aydınlık tarafına doğru kaldırdı ve yavaş yavaş içeriye girerek neredeyse üç olacak dedi. Ah teşekkür ederim, teşekkür ederim. Çünkü gelecekti. Mutlaka gelecekti. Parayı tedarik etmişti herhalde. Ama burada olduğunu bilmediği için belki öbür tarafa gidecekti. Süt nineye. Bir koşu eve kadar gidip onu buraya getirmesini rica etti. Acele ediniz. Ama hanımcığım gidiyorum. Gidiyorum işte. Şimdi neden her şeyden önce onu düşünmediğine şaşıyordu. Dün söz vermişti. Sözünü tutmamazlık edemezdi. Kendini daha şimdiden Leroy'un dükkanında yazı masasına üç banknotu sıralar görüyordu. Sonra Bovary olup bitenleri açıklayıcı bir masal uydurmak gerekecekti. Ne masalı? Süt nine bir türlü geri dönmüyordu. Fakat kulübede saat bulunmadığı için Emma zamanın uzunluğunu göz önünde fazla büyütmekten de çekiniyordu. Bahçede adım adım dört dönmeye başladı. Çit boyunca patikadan gidiyor, kadıncağızın bir başka yoldan dönmüş olacağını ümit ederek hızla geri dönüyordu. Nihayet beklemekten usanarak bir türlü üstüne konduramadığı kuşkuların saldırısı altında orada bir yüzyıl mı yoksa bir dakika mı beklediğini kestirmekten aciz bir köşeye oturdu. Gözlerini kapadı, kulaklarını tıkadı. Bahçe kapısı gıcırdadı. Emma bir sıçrayışta ayağa kalktı. Fakat daha ağzını açmadan Roletana, "Sizde hiç kimseler yok," dedi. "Nasıl olur?" "Hiç kimse. Monsieur ağlıyor, sizi çağırıyor. Sizi arıyorlar." Emma hiç cevap vermedi. Etrafına bakına bakına kesik kesik soluyordu. Köylü kadın ise yüzündeki ifadeden korkmuş da delirdiğini sanarak elinde olmadan geri geri çekiliyordu. Emma birdenbire alnına vurdu. Bir çığlık kopardı. Çünkü Rodolphe'un hatırası karanlık bir gecede çıkan büyük bir şimşek gibi zihninde doğuvermişti. Ne iyi, ne ince, ne cömert insandı. Hem şayet böyle bir hizmette bulunmakta tereddüt edecek olursa O mahvolan aşklarını bir tek bakışla hatırlatarak kendisini bunu zorlamasını bilirdi. Böylece az önce kendisini çileden çıkarmış olan şeye kendi ayağıyla teslim olmaya gittiğini bilmeden, böyle bir zilletin zerre kadar farkına varmadan Hüşat'in yolunu tuttu. Yürürken kendi kendine ne diyeceğim, neresinden başlayacağım diye düşünüyordu. Yolda ilerledikçe fundalıkları, ağaçları, tepedeki kamışları, ta ötedeki şatoyu tanıyordu. Kendini yeniden ilk sevgisinin heyecanları içinde buluyor, büzülüp kalmış olan yürekcağızı bu duygularda şevkle genişliyordu. Yüzüne ılık bir rüzgar esiyordu. Kar eriyerek tomurcuklardan damla damla otlara düşüyordu. Eskiden olduğu gibi parkın küçük kapısından içeri girdi, sonra sık yapraklı iki sıra ıhlamur ağacının çerçevelediği tören avlusuna vardı. Ihlamurlar ıslık çalarak üzerine dallarını sallıyorlardı. Kulübelerindeki köpekler hep bir ağızdan havlıyorlar, sesleri ortalığı çınlattığı halde kimse meydana çıkmıyordu. Manastırlarda veya hanlarda olduğu gibi sıra sıra birçok odanın açıldığı, tozlu iri taşlar döşeli bir koridora varan, tahta trabzanlı, dikine ve geniş bir merdivenden çıktı. Solda, uçta, en dipteki oda onun odasıydı. Parmaklarını kilidin üstüne koyduğu anda birdenbire kuvvetten kesildi. Orada bulunmamasından korkuyor, bunu adeta temenni ediyordu. Ama yine de bu onun son ümidi, son kurtulma şansıydı. Bir dakika kendi kendini dinledi, içinde bulunduğu zaruret cesaretini kuvvetlendirdi, içeriye daldı. Rodolf iki ayağını şöminenin pervazına dayamış, ateşin karşısında pipo içiyordu. ''Ha, siz misiniz?'' dedi. ''Evet, benim. Size akıl danışmaya geldim Rodolf.'' Rodolf bütün gayretine rağmen ağzını açıp da bir şeyler söyleyemiyordu. ''Hiç değişmemişsiniz. Her zamanki gibi güzelsiniz.'' Emma acı acı, ''Ah!'' dedi. ''Talihsiz bir güzellik bu dostum. Onu hor görmenizden belli.'' Rodolf o zaman daha iyisini uyduramadığı için belirsiz deyimlerle özür dileyerek neden o şekilde hareket etmiş olduğunu izaha başladı. Emma sözlerine, sözlerinden daha da çok sesine ve şahsının görünüşüne kapılıverdi. Öyle ki ayrılışlarına dair anlattığı bahaneye inanır gibi göründü. Belki de gerçekten inandı. Güya bu bir üçüncü şahsın şerefi ve hatta hayatıyla sıkı sıkıya bağlı bir sırdı. Emma kederli gözlerle ona bakarak, ''Neyse'' dedi, ''çok ızdırap çektim ben.'' Rodolf filozofça bir edayla cevap verdi. ''Hayat böyledir işte. Bari ayrıldığımız günden beri sizinki iyi geçti mi? Ne iyi ne de kötü. Hiç ayrılmasaydık belki daha iyi olurdu.'' ''Evet, belki.'' Rodolf'a yaklaşarak, ''Emin misin?'' İçini çekti. ''Ah Rodolf, bilseydin, seni çok sevmiştim.'' İşte o anda elini yakaladı. Tıpkı ziraat şenliğinde olduğu gibi parmakları birbirine dolanmış, bir süre öylece kaldılar. Rodolf bunu bir gurur meselesi yaparak içlenmemek için kıvranıp duruyordu. Fakat Emma onun göğsüne yaslandı ve ''Sensiz yaşamamı nasıl isterdin?'' dedi. ''İnsan saadete alıştı mı vazgeçemiyor. Ben mahvolmuştum. Öleceğimi sandım. Bütün bunları anlatırım sana, görürsün. Oysa sen benden kaçtın.'' Çünkü Rodolf o erkeklere özgü korkaklıkla 3 yıldır Emma ile karşılaşmamak için elinden geleni yapmıştı. Emma sevdalı bir kediden daha sokulgan, cana yakın baş hareketleriyle devam ediyordu. ''Başkalarını seviyorsun, itiraf et. Onlara hak veriyorum. Aslına bakarsan onları mazur görüyorum. Bana yaptığın gibi onları da baştan çıkarmışsındır. Sen bir erkeksin. Kendini sevdirmek için her şeyin var. Ama yeniden başlayacağız, değil mi? Birbirimizi seveceğiz. Bak artık gülüyorum, mutluyum. Konuşsana.'' Fırtınalı yağmurdan bir mavi koncaya düşmüş su gibi bir damla gözyaşının titrediği bakışıyla harikulade güzeldi. Rodolf onu çekip dizlerine oturttu. Alacakaranlıkta son bir güneş ışığının altın bir ok gibi parıldadığı dümdüz saç örgülerini elinin tersiyle okşuyordu. Emma alnına eğiyordu. Rodolf nihayet onu yavaşça dudaklarının ucuyla göz kapaklarından öptü. ''Ama sen ağlamışsın. Neden?'' Emma hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Rodolf bu hali aşkının boşalması sandı. Sustuğu için de bu sessizliği son bir utanç saydı ve o zaman ''Ah, affet beni.'' dedi. ''Sen hoşlandığım tek kadınsın. Ben aptallık ettim, kötülük ettim. Seni seviyorum, daima da seveceğim. Nen var, söyle bana.'' Rodolf diz çökmüştü. Emma, ''Nen mi var?'' dedi. ''Ben mahvoldum Rodolf. Bana 3.000 frank borç ver.'' Rodolf yavaş yavaş yerinden doğrulurken yüzü de gittikçe ciddileşiyordu. Ama, Emma hızlı hızlı devam etti. ''Biliyorsun ki kocam bütün servetin idaresini bir notere bırakmıştı. Adam kaçtı gitti. Biz de borca girdik. Müşteriler para ödemiyorlardı. Zaten tasfiye hesapları da henüz tamamlanmadı. İleride elimize para geçecek tabii. Fakat bugün 3.000 frankımız olmadığı için haciz koyacaklar. Hem de şimdi, şu anda. Ben de dostluğuna güvenerek buraya geldim. Rodolf rengi birdenbire atarak, ah demek bunun için gelmiş diye düşündü. Nihayet gayet sakin bir tavırla, o kadar param yok aziz madam dedi. Yalan söylemiyordu. Aşkın üzerine düşen sağanaklardan en soğuğu ve en yıkıcısı para istemek olduğundan, böyle bir hayırlı iş yapmak genellikle hoşa gitmese bile, parası olsaydı mutlaka verirdi. Emma evvela ona birkaç dakika baka kaldı. Demek o kadar paran yok. Birkaç defa tekrar etti. Demek o kadar paran yok. Kendimi bu yüz kızartıcı duruma düşürmemeliydim. Sen demek beni hiç sevmedin. Sen de başkalarından farklı değilsin. Kendi kendini ele veriyor, kendini mahvediyordu. Rodolf kendisinin de sıkıntıda olduğunu söyleyerek sözünü kesti. Emma, ah dedi, sana acıyorum. Hem de ne kadar acıyorum bilemezsin. Duvardaki silahlıkta parıldayan gümüş savatlı bir karabinaya gözü ilişince, ama dedi, insan bu kadar fakir olursa tüfeğinin dipçiğini gümüşletmez. Bu el saatini göstererek, sedef kakmalı duvar saati de almaz diye devam etti. Kırbaçlarını altın suyuna batmış gümüş sap da taktırmaz. Elini sürerek, saatinin zincirini altından ıvır zıvır da asmaz. Ah, hiçbir şey eksik değil. Odasında likör takımına varıncaya kadar, çünkü kendini seviyorsun, iyi yaşıyorsun. Bir şaton, çiftliklerin, koruların var. Sürek avına çıkıyorsun. Paris'e seyahat ediyorsun. Şöminenin üzerindeki kol düğmelerini alarak, bunlardan başka bir şeyciğin olmasa bile diye bağırdı. Yalnızca şu aptalca şeylerin en kıymetsizi bile satınca para eder. Hayır, alacak değilim. Senin olsun. İki kol düğmesini bir hayli uzağa fırlattı. Düğmelerin altın zinciri duvara çarparak koptu. Ama ben sana her şeyimi verirdim. Her şeyimi satardım. Bir gülüş, bir bakış için. Bana bir teşekkür ederim demeni işitmek için. Ellerimle iş görürdüm. Sokak ortasında dilencilik ederdim. Ama sen sanki bana hiç azap çektirmemişsin gibi şurada rahatça koltuğunda oturuyorsun, öyle mi? Sen olmasaydın bunu bilmiş ol, ben mutlu yaşayabilirdim. Kim seni zorladı? Birisiyle bahse mi girdin? Ama yine de beni seviyordun, söylediğine bakılırsa. Az önce de diyordun bunu. Ah, keşke beni kovsaydın. Ellerinde hala öpücüklerinin sıcaklığı var. Diz çökerek ölünceye kadar beni seveceğine yemin ettiğin yer, işte burası, şu halının üstü. Beni inandırdın. 2 yıl en muhteşem, en tatlı rüyalar içinde dolaştırdın beni. Ha? Seyahat projelerimizi hatırlarsın, değil mi? Ah, mektubun, mektubun. Benim kalbimi parçaladı o. Sonra onu tekrar geliyorum. O zengin, mutlu, hür. Yalvararak ve bütün sevgimi getirerek, rastgele birinin yapacağı bir yardımı istemek için geliyorum ona. O ise beni itiyor. Çünkü bu kendisine 3.000 franga mal olacak. Rodolf, mütevekkil öfkelerin çoğu zaman bir kalkan gibi sarındığı tam bir sükunetle, o kadar param yok dedi. Emma çıktı gitti. Duvarlar titriyor, tavan onu eziyordu. Rüzgarın dağıttığı kuru yaprak yığınlarında tökezleyerek ağaçlıklı uzun yoldan tekrar geçti. Nihayet parmaklığın önündeki hendeğe geldi. Açmak için öyle acele ediyordu ki kilidin üzerinde tırnakları kırıldı. Sonra 100 adım ötede nefes nefese yuvarlanmak üzereyken durdu. O zaman başını döndürünce parkı, bahçeleri, 3 avlusu ve cephesinin bütün pencereleriyle o kılı kıpırdamayan şatoyu bir kez daha gördü. Şaşkınlıktan kendini kaybetmiş, damarlarından bütün kırı dolduran sağır edici bir müzik gibi yayıldığını sandığı yürek çarpıntısından başka, kendisinden artık tamamıyla habersiz, kala kaldı. Zemin, ayakları altında sudan daha yumuşaktı. Yerdeki izler ise ona sahile vuran koyu renkli muazzam dalgalar gibi göründü. Kafasının içinde hatıra ve fikir namına ne varsa, bir donanma gecesinin binbir mehtap fişeği gibi karmakarışık, bir hamlede fırlayıp gidiyordu. Babasını, Leroy'un yazıhanesini, oradaki odalarını, bir başka manzarayı görür gibi oldu. Deliriyordu, korktu. Bulanık da olsa zihnini toparlayabildi. Çünkü bu feci durumunun nedeni, yani para sorununu artık hatırlamıyordu. Ancak aşkı yüzünden ızdırap çekiyordu. Can çekişirken, hayatlarının kanayan yaralarından akıp gittiğini hisseden yaralılar gibi, o da ruhunun yalnız bu hatıradan boşandığını duyuyordu. Gece çöküyordu, kuzgunlar uçuşuyordu. Birdenbire kendisine öyle geldi ki, ateş renginde kürecikler, çarpınca dağılan mermiler gibi havada patlıyor, dönüyor, dönüyor, sonra ağaçların dalları arasından kara saplanıp eriyordu. Bu mermilerin her birinin ortasında Rodolf'un yüzü gözüküyordu. Bunlar çoğalıyor, yaklaşıyor, Emma'nın içine nüfuz ediyordu. Her şey kayboldu. Emma evlerin uzakta sis içinde parıldayan ışıklarını fark etti. O zaman vaziyeti bir uçurum gibi karşısına çıktı. Göğsü parçalanacakmış gibi soluyordu. Sonra Ona adeta neşe veren bir kahramanlık coşkunluğu içinde koşa koşa tepeden indi. İnek kalasını, patikayı, ağaçlıklı yolu, pazar yerini geçti ve eczacının dükkanı önüne geldi. Kimsecikler yoktu. İçeriye girmeye hazırlanıyordu fakat çıngırağın sesine gelenler olabilirdi. Çitten içeri kaydı. Nefesini tutarak duvarları yoklaya yoklaya mutfağın eşiğine kadar ilerledi. Orada ocağın üstünde bir mum yanıyordu. Justin kollarını sıvamış, içeriye yemek götürüyordu. Ha, yemek yiyorlar dedi, bekleyelim. Justin mutfağa döndü, Emma camı tıkırdattı, çocuk dışarı çıktı. Anahtar, yukarının anahtarı, hani orada şeyler var. Nasıl? Justin gecenin kapkara fonu önünde beyazlığı büsbütün beliren yüzünün solgunluğundan hayrete düşmüş, ona bakıyordu. Emma ona harikulade güzel ve bir hayalet gibi haşmetli göründü. Ne istediğini anlamadan korkunç bir şeyler sezdi. Fakat Emma pesten, tatlı, karşı konulmaz bir sesle hemen devam etti. İstiyorum, ver o anahtarı. Aradaki bölme ince olduğundan yemek odasında çatalların tabaklar üzerindeki şıkırtısı işitiliyordu. Kendisini uyutmayan fareleri öldürmek lazım geldiğini iddia etti. Mösyö'ye haber vermek lazım. Hayır, kal burada. Sonra, sanki umursanacak bir şey değilmiş gibi. Şimdilik lüzum yok. Ben ona sonra söylerim. Haydi gidelim. Sen ışık tut bana. Laboratuvar kapısının açıldığı koridora girdi. Duvarın üzerinde Capernaum etiketini taşıyan bir anahtar vardı. Sabırsızlanan eczacı, Justin diye bağırdı. Yukarı çıkalım. Justin peşi sıra geldi. Anahtar kilidinin içinde döndü ve Emma dosdoğru üçüncü rafa gitti. Hafızası onu iyi yöneltiyordu. Mavi kavanozu yakaladı, tıpasını çıkardı, elin içine daldırdı. Bir avuç dolusu beyaz toz çıkardı ve hemen ağzına atıp yutmaya başladı. Justin bağırarak üzerine atıldı. Durun! Sus yoksa gelirler. Çocuk çırpınıyor, yardıma çağırmak istiyordu. Kimseye bir şey söyleme, yoksa suçu efendine yükletirler. Sonra birdenbire rahatlayarak adeta yapılmış bir görevin huzuru içinde çıkıp gitti. Charles, Haris haberiyle aklı başından gitmiş, eve döndüğü zaman Emma az önce çıkmış bulunuyordu. Bağırdı, ağladı, bayıldı. Fakat Emma dönmedi. Nerede olabilirdi? Felicite Yohumayislere, Tuvaşlara, Leroy'un dükkanına, Altın Arslan'a, her tarafa gönderdi. Endişesi biraz hafifler gibi oldu mu, saygınlığının sıfıra indiğini, servetinin mahvolduğunu, Berthe'nin istikbalinden hayır kalmadığını kavruyordu. Ne sebeple? Bir şey bildiği yoktu.